Ayrım 26, Dönüş Yolu, Erik Maria Remarque, sayfa 266. Albert'in duruşmasının başlamasına bir saat kala mahkeme koridorlarındayız. Sonunda tanıklara sıra geliyor, kalplerimiz çarpa çarpa içeri giriyoruz. Albert suçlu sırasının arkalığına yaslanmış, yüzü sapsarı. Gözlerimizle ona işaret vermek ve cesaretini kaybetme Albert demek istiyoruz. Seni yüzüstü bırakmayacağız Albert. Ama başını kaldırıp bakmıyor. Adlarımız okunduktan sonra salondan yine çıkmamız gerekiyor. Dışarıya çıkarken seyircilerin oturduğu bölmenin ön sırasında Caden ve Valentin'i görüyoruz. Bize göz kırpıyorlar. Tanıklar birbiri ardına çağrılıyor. Willie'nin tanıklığı özellikle uzun sürüyor. Sonra sıra bana geliyor. Valentin'den tarafa çabucak bir bakış atıyorum. Belli belirsiz bir baş işareti. Albert şu ana kadar gerçeği söylemeye yanaşmamış demek. Bunu ben de düşünmüştüm. Avukatının yanında dalgın dalgın oturuyor. Willie'nin yüzü ise kıpkırmızı olmuş. Savcıdan hiç gözünü ayırmıyor. İkisi arasında bir atışma geçmiş olmalı. Yemin ettiriliyorum. Bundan sonra başkanın soruları başlıyor. Başkan Albert'in Bart şehri temizlemek istediğinden daha önce bahsedip etmediğini öğrenmek istiyor. Benim hayır yanıtım üzerine Albert'in son derece sakin ve kararlı bir hali olduğunu kimi tanıkların belirttiğini söylüyor. O her zaman böyledir diyorum. Savcı kararlı mı diye araya giriyor. Sakindi diye yanıtı yapıştırıyorum. Başkan öne doğru eğiliyor. Böyle durumlarda da mı? Elbette diyorum, çok daha başka işlerde de sükuneti elden bırakmazdı. Savcı ne gibi başka işlerde diye soruyor ve bir parmağını sallıyor. Trompet ateşinde söz gelişi. Savcı parmağını geriye çekiyor. Willie memnun memnun omurdanıyor. Savcı öfkeyle ona bakıyor. Başkan o halde sakindi diye tekrar soruyor. Kızarak şimdi olduğu kadar sakin yanıtını veriyorum. Sakin durmasına karşın içinde fırtınalar koptuğunun farkında değil misiniz? O bir askerdi. Sıkışık durumlarda şuraya buraya koşup ellerini umutsuzlukla havaya kaldırmamayı orada öğrendi. Yoksa kendini hiç mi hiç tutamazdı? Avukat notlar alıyor. Başkan beni bir an süzüyor ve neden hemen ateş etmesi gerekti diye soruyor. Genç kızın bir defacık da bir başkasıyla kahveye gitmesi öyle pek kötü bir durum değil. Karnına bir kurşun yemekten daha berbattı bu onun için diyorum. Neden? Çünkü o kızdan başka hiç kimsesi yoktu. Savcı ama bir annesi vardı diye söze karışıyor. Annesiyle evlenemezdi ya diyorum. Başkan niçin evlenmesi gerekiyordu illa da diye soruyor. Henüz genç değil mi bu iş için? Sert sert asker olmak için genç değildi diye karşılık veriyorum. Savaştan sonra çevresiyle bir türlü uyum sağlayamadığı için, kendisinden ve anılarından korktuğu için evlenmek istiyordu. Bir dayanak arıyordu. Aradığını da bu genç kızla bulduğunu sanıyordu. Başkan Albert'a dönüyor. Sanık artık bir şeyler söyleyecek misiniz? Tanığın sözleri doğru mu? Albert bir süre duraklıyor, sonra da isteksiz isteksiz evet diyor. Yanında niçin tabanca taşıdığınızı da söyler misiniz? Albert susuyor, ben lafa karışıyorum. Tabancasını her zaman yanında taşırdı. Başkan her zaman mı diye soruyor. Elbette mendili ve çakısı gibiydi tabancası onun için. Başkan şaşkınlıkla yüzüme bakıyor. Bir tabanca bir mendilden başka bir şeydir. Doğru diyorum, mendili her zaman kullanamazdı. Hatta yanında mendil bulunmadığı da olurdu. Ya tabancayı? Onun sayesinde birkaç defa canını kurtardı. 3 yıldır hep yanında taşır. Cephede alıştı buna. Ama şimdi artık ona gerek yok. Barıştayız. Omuz silkiyorum. Bizler henüz böyle düşünüyoruz. Başkan yine Albert'e dönüyor. Sanık, vicdanınızı rahatlatmak istemiyor musunuz hala? Yaptığınızdan pişmanlık duyuyor musunuz? Albert uyuşmuş gibi hayır diyor. Ortalık sessizleşiyor. Jüri üyeleri kulak kesiliyor. Savcı öne eğiliyor. Willie Albert'in üzerine atılacakmış gibi bakıyor. Ben de yalvarır gibi bakıyorum Albert'e. Başkan ama bir insanı öldürdünüz diye onu konuşmaya zorluyor. Albert kayıtsızca ben daha önce de pek çok insanı öldürdüm diye yanıtlıyor. Savcı yerinden sıçrıyor. Kapının yanındaki jüri üyesi tırnaklarını yemeye ara veriyor. Başkan soluk soluğa ne yaptınız diye soruyor. Savaşta diye hızla lafa karışıyorum. Savcı düş kırıklığıyla ama bu bambaşka bir durum diyor. İşte o zaman Albert başını kaldırıyor. Neden onlar başka oluyormuş? Savcı yerinden doğruluyor. Vatan uğrundaki savaşta şu sizin yaptığınızı bir mi tutacaksınız yoksa? Albert hayır karşılığını veriyor. O tarihte öldürdüklerim bana bir kötülük yapmamışlardı. Savcı tiksinmiş bir şekilde duyulmuş şey değil diyor ve başkana dönüyor. Ama rica ederim. Ama başkan ondan daha az heyecanlı. Bütün askerler sizin gibi düşünselerdi işin sonu nereye varırdı demekle yetiniyor. Orası öyle diyorum ama bu durumdan bizler sorumlu değiliz. Şu gördüğünüze, Albert'i göstererek devam ediyorum, insanlara ateş etmesi öğretilmeseydi o da şimdi böyle bir şey yapmış olmazdı. Savcının yüzü kıpkırmızı. Ama tanıkların sorulmadan söze karışması asla doğru değil. Başkan onu yatıştırıyor. Şu an kuralları biraz dışına çıkabiliriz. Beni uzaklaştırıp genç kızı çağırıyorlar. Albert büzülüyor ve dudaklarını ısırıyor. Kızın sırtında siyah ipekliden bir giysi var. Saçları da yeni onduleli. Kendine güvenen bir hali var. Kendisine ne derece önem verdiği belli oluyor. Yargıç Albert ve Bart Sherlock'la olan ilişkilerini soruyor. Kız Albert'i katlanılmaz bir insan olarak anlatıyor. Bart Sherlock'ın da çok sevimli olduğunu söylüyor. Albert'le evlenmeyi aklına bile getirmediği halde Bart Sherlock'la hemen hemen nişanlı sayılırmış. Hem Herr Troske bu iş için daha çok gençti diyor ve kalçalarını sallıyor. Albert'in alnından terler akıyor ama hiç kımıldamıyor. Willie ellerini ovuşturuyor. Hepimiz kendimizi güç tutuyoruz. Başkan Albert'le olan bağının derecesini soruyor. Kız çocuksu bir tanışma diyor, sadece tanışıyorduk. Sanık o anda heyecanlı mıydı? Bilgiç bilgiç elbette diyor. Bundan kendisine bir övünç payı çıkaran bir hali var. Neden böyleydi? Öyle işte diyor ve gülümseyerek şöyle bir dönüyor olduğu yerde. Bana çok tutkundu da. Willie boğuk boğuk homurdanıyor. Savcının burundan takma gözlükleri ondan ayrılmıyor. Salonun içinde bir öyle olsun bakalım sesi yükseliyor birden. Herkes yerinden fırlıyor. Başkan kim bağırdı diye soruyor. Caden gururla yerinden doğruluyor. Caden'e 50 mark disiplin cezası veriliyor. O da çok ucuz deyip para cüzdanını çıkarıyor. Hemen ödeyeyim mi? Bunun üzerine yeniden 50 mark cezaya çarptırılıp salondan çıkarılıyor. Kız göze çarpacak kadar alçak gönüllü oluyor. Başkan o akşam Bart Sherlock'la aranızda neler geçti diye sorularına devam ediyor. Duraklayarak hiçbir şey diyor, sadece bir arada oturuyorduk. Yargıç Albert'e dönüyor. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bakışlarımla Albert'i yiyeceğim neredeyse ama o yavaşça hayır diyor. O halde dedikleri doğru mu? Albert acı acı gülümsüyor, yüzü kül gibi. Kız başkanın başı üzerinde duvara asılı İsa heykelinden bir türlü ayıramıyor gözlerini. Albert doğru olabilir diyor. İlk defa bugün duyuyorum bunları. Demek yanılmışım. Kız rahat bir soluk alıyor fakat acele etti. Çünkü Willie yerinden fırlayıp yalan diye aykırıyor. Açıkça yalan söylüyor bu kadın. Herifle şırfıntılığın her türlüsünü yapmıştı. Lojadan çıktığında yarı çıplaktı. Salon karışıyor, savcı kıyameti koparıyor. Başkan Willie'ye ihtar cezası veriyor. Ama onu durdurmak imkansız. Albert'in perişan bakışları para etmiyor. Albert'e bakıp, önümde dize de gelsen yararı yok, her şey açıklanmalı diye aykırıyor. Karı hem türlü şırfıntılığı yaptı, hem de Albert'i önünde görünce Bart Sherlock beni sarhoş etti deyip oğlanı deliye döndürdü ve tabancayı ateşlemesine neden oldu. Polise giderken bana kendisi anlattı. Avukat karışıyor, kız şaşkınlıkla ciyak ciyak sarhoş etmişti, sarhoş etmişti diye haykırıyor. Savcı elini kolunu sallıyor, yargılama yüceliği bozuluyor diye. Willie bir boğa kızgınlığıyla ona dönüyor. Madde kumkuması seni, öyle ikide bir de horozlanma. Yoksa o külüstür cübbelerden korkup çenemizi tutacağımızı mı sanıyorsun? Bizi dışarı atmayı bir denesenize. Hakkımızda ne biliyorsunuz sanki? Delikanlı dünyanın en sessiz ve yumuşak insanıydı. İsterseniz sorun anasına. Ama şimdi öyle bir ateş ediyor ki, çocukluğunda çakıl taşı atar gibi tıpkı. Pişmanlıkmış, pişmanlık duymuyor muymuş? Ömründe ilk defa öldürdüğü insan onun her şeyini mahveden kişidir. Neden pişmanlık duysun? Tek hatası yanlış hedefe ateş etmesi. Karıyı temizlemeliydi. 4 yıllık insan kasaplığını şu miskin barış lafıyla ve ıslak bir süngerle siler gibi beyinden çıkarmak mümkün mü sanıyorsunuz yoksa? Kişisel düşmanlarımızı keyfimizin istediği gibi yere seremeyeceğimizi biliyoruz. Ama bir öfkelenir de her şey alt üst olursa o zaman siz düşünün işin sonunu. Bir kör dövüşüdür gidiyor. Başkan sessizliği sağlamak için boş yere yırtınıyor. Birbirimize iyice sokulmuş bir halde ayaktayız. Villain'in korkunç bir görünüşü var. Kossole yumruklarını sıkıyor. Şu anda bize karşı hiçbir şey yapamıyorlar. İyiden iyiye tehlikeli bir halimiz var. Salondaki tek polis yanımıza yaklaşmayı göze alamıyor. Jüri üyelerinin oturduğu sıranın önüne fırlıyorum ve ''Arkadaşlarımızın yarını söz konusu'' diye haykırıyorum. ''Onu mahkum etmeyin. Hem o da hayata ve ölüme karşı bu derece ilgisiz olmak istemezdi. Hiçbirimiz böyle bir şey istemezdik. Ama hepimiz cephede ölçüyü kaçırdık ve bize yardım eden olmadı. Vatanseverlik, görev aşkı ve memleket sözlerini durmadan tekrarlayıp dayanmaya ve üstesinden gelmeye çalıştık. Ama bütün bunlar birer kavramdan öteye geçmiyordu.'' Cephede bol bol akıtılan kanlarla sürüklenip gitmişlerdi. Willy birden yanımda beliriyor, Albert'i gösteriyor. Şu gördüğünüz daha bir yıl önce iki arkadaşıyla bir makineli tüfek yuvasında yalnızdı. Bütün kesimde oradan başka ancak bir makineli yuvası vardı. Bir saldırı başlamıştı ama üçler çok sakindi. Nişan alıyor, bekliyor ve vaktinden önce ateş etmiyorlardı. Tam karınlarından hizalıyorlardı ve düşman dizileri çukurun önüne gelip de serbest kaldıklarını sanırken ateş açıyorlardı. Buna birkaç defa tekrarlamışlardı. Yardım epeyce bir zaman sonra yetişmişti. Saldırı püskürtüldü. Makinelinin yere serdiklerini sonradan topladık. Tam karnından isabet alanların sayısı 27'ydi. İsabetlerin hepsi de kusursuzdu ve hepsi de ölümcüldü. Bacaktan, kör bağırsaktan, mideden, akciğerden, kafadan isabet alanlar da cabası. Şurada gördüğünüz, Albert'i gösteriyor yine, sadece iki arkadaş yardımıyla bütün hastaneyi dolduracak kadar iş çıkarmıştı. Hem de karından yaralananların çoğu hastaneye yetişememişti. Bu başarısından dolayı sonradan birinci rütbede bir demir haç nişanı aldı ve albay tarafından da övüldü. Şimdi anladınız mı bu adamın yerinin sizin maddeleriniz ve sivil mahkemeleriniz olmadığını? Siz onun hakkında hüküm veremezsiniz. O askerdir, bizlerindir o ve bizler onu beraat ettiriyoruz. Ama savcı da konuşuyor ve bu meşhumca yabanlık diye soluyarak Willy'yi yakalaması için polise bağırıyor. Yeniden ortalık karışıyor. Willy herkesi olduğu yere mıhlıyor. Ben kendimi tutamıyorum. Yabanlık mı? Kim neden oldu? Sizler neden oldunuz buna? Hepinizi bizler yargılamalıyız. Savaşınızla bizleri mahvettiniz. En iyisi bizleri de içeriye tıkın. Geri geldiğimiz zaman bizler için ne yaptınız? Hiç, hiçbir şey. Zafer diye birbirinizle çekiştiniz. Savaş anıtlarının açılış törenlerini yaptınız. Kahramanlık lafları ettiniz ve sorumluluktan kaçındınız. Bizlere yardım etmeniz gerekirdi. Oysa bizleri yapayalnız bıraktınız. Hem de eskiye alışmamız gereken en zor durumda. Bütün kürsü ve minberlerden bu konuda vaizler vermeliydiniz. Askerden terhisimiz sırasında bizlere yardım etmeniz gerekirdi. Durmamacasına şunları tekrarlamalıydınız. Hepimiz müthiş yanıldık. Hep birlikte işleri yoluna koyalım. Cesur olun. Arkanızda sizleri karşılayacak bir şey bırakmamış olan sizler en zor durumdasınız. Sabredin. Ve bizlere hayatı yeniden göstermeliydiniz. Bizlere yaşamayı yeniden öğretmeliydiniz. Oysa hepimizi yüzüstü bıraktınız. Bizleri mahvolmaya terk ettiniz. İyiliğe, düzene, yeniden kurmaya, sevmeye, tekrar inanmasını bizlere öğretmeliydiniz. Böyle yapacak yerde yalana dolana, kışkırtıcılığa ve maddelerinizi harekete geçirmeye başladınız yeniden. İçimizden biri bu yüzden mahvoldu, ikincisi karşınızda duruyor. Kendimizi kaybettik, öfke, kızgınlık, düş kırıklığının her çeşidi taşıyor içimizden. Salonda bir kör dövüşüdür gidiyor. Sessizliğin bir an olsun sağlanması için epey zaman gerekiyor. Mahkeme önünde uygunsuz davranışlarımız yüzünden hepimize birer günlük hapis cezası veriliyor ve hemen dışarıya çıkarılıyoruz. Polisin elinden kolayca kurtulabiliriz ama istemiyoruz bunu. Albert'le hapse girmek istiyoruz. Tam önünden geçiyoruz ve hepimizin onunla birlik olduğunu görmek istiyoruz. Albert'in 3 yıl hapse mahkum edildiğini ve cezasını gık demeden kabullendiğini sonradan öğreniyoruz. 3. Kısım. George Rahe kafasına bir şey koydu. Geçmişiyle bir defa daha karşılaşmak istiyor. Bir yabancının pasaportunu ele geçirip sınırı aşmayı başarıyor. Kentler ve köylerden geçiyor trenle, irili ufaklı istasyonlarda dolaşıyor ve varmak istediği yere akşamüstü varıyor en sonunda. Hiç mola vermeden caddeleri geçip kentin dışına tepelere doğru yürüyor. Evlerine dönen işçilerle karşılaşıyor. Fenerlerin ışığı altında çocuklar oynuyor. Birkaç otomobil homurdanıp geçiyor yanından, sonra bir sessizlik başlıyor. Gün batımı çevre seçilecek kadar aydınlık daha. Rahe'nin gözleri de karanlığa alışıyor. Yolu bırakıp tarlalardan geçiyor. Bir zaman sonra sendeliyor birden. Paslı bir dikenli tele takılan pantolonunun bir parçası yırtılıyor. Paçasını telden kurtarmak için yere eğiliyor. Bu bir çukur boyunca uzanan bir engelin dikenli teli. Rahe yerinden doğruluyor. Savaş alanının çıplak tarlaları önünde uzanıyor. Gün batımının belirsizliğinde bu tarlalar altı üstüne gelmiş, donmuş bir deniz, taşlaşmış bir ırmak gibi duruyor. Kan, barut ve toprağın karışımından meydana gelen soluk buğuyu, ölümün yabanıl kokusunu Rahe ta içinde duyuyor. Bu kırlarda hala dolaşan ve sözü geçen ölüm. Kendi de farkında olmadan başını kısıyor, omuzlar havaya kalkıyor, kollar öne düşüyor. Gevşek gevşek ellerin eklemleri atılmaya hazır. Bu yürüyüş kentlerdekilerine benzemez. Yine o asker yürüyüşü, büzülerek ve dikkatle sürünen bir hayvanınkine benzeyen pusuda yürüyüş. Her şeyi sağlama alan asker yürüyüşü. Olduğu yerde durup araziyi gözden geçiriyor. Bir saat önce buraların yabancısıydı. Ama şimdi her tepeyi, toprağın her kıvrımını, her düzlüğünü yine tanıyor. Buradan hiç uzaklaşmamış gibi. Aylar anıların titrek ışığında kağıt parçaları gibi buruşu veriyorlar ve yanıp dumanlaşarak uçup gidiyorlar. Şimdi Teğmen George Rahe yine bir akşam keşfindedir ve araya hiçbir şey girmemiştir. Çevresinde akşamın sessizliğinden ve otları okşayan hafif bir rüzgardan başka bir şey yok. Ama kulaklarında yine savaş gümbürtüleri var. Mermilerin çılgınca patlayışını, ışıklı roketlerin kocaman lambalar gibi büyük bir yok ediş dünyasının üzerinde sallanışlarını görüyor. Gökyüzü bir katran kazanı gibi kaynıyor ve toprak kükürtlü kraterlerden ve çeşmelerden boşanırcasına ufuklardan ufuklara gümbürdüyor. Rahe dişlerini sıkıyor, hayali geniş değildir ama yine de karşı duramıyor. Anılar bir kasırga gibi saldırıyor. Burada barış yok henüz. Dünyanın öteki taraflarındaki yalancı barış da yok. Burada hala savaş ve dövüş var. Burada yok ediş bir hortlak gibi işini yürütüyor çılgınca ve meydana getirdiği kasırga bulutlara karışıyor. Toprak yakalıyor, elleri varmış gibi uzanıyor ona. Sarı ve vıcık vıcık balçık çamuru ayakkabılarını yapışıp adımlarını ağırlaştırıyor. Ölüler hayatta kalanları boğuk seslerle söylene söylene aşağıya çekmek istiyormuşçasına. Kara kara mermi çukurlarından atlayıp çılgınca koşuyor, rüzgar kuvvetleniyor, bulutlar geçip gidiyorlar ve arada bir ayın soluk ışıkları kırlara vuruyor. Rahe her defasında kalbi sıkışarak duruyor, kendini yere atıp hiç kımıldamadan toprağa yapışıyor. Hiçbir tehlike olmadığını biliyor ama her defasında yine de korkuyla bir mermi çukuruna atıyor kendini. Üstünde dimdik yürünemeyen bu arazinin yasasına göre göre bile bile kendini bırakıyor. Ay koskoca bir aydınlatma roketi oldu. Koruluğun ağaç kökleri bu sapsarı ışıkta kara kara duruyorlar. Çiftliğin yıkıntısının arkasında bir boğaz var ve oradan hiçbir zaman bir saldırı olmamış. Rahe bir çukura çömeliyor. Bir palaska kayışının parçaları, birkaç yemek kabı, bir kaşık, bozulmuş el bombaları, fişeklikler ve onların yanında kirli yeşil, ıslak ve parça parça bir mendil. Hepsi de yarı balçıklaşmış şeyler. Bir askerden arta kalmış öteberi. Yüzü toprağa gelecek biçimde yere uzanıyor, boylu boyunca ve sessizlikler konuşmaya başlıyor. Toprağın içinde müthiş bir gürleyiş var. Aralarda soluyor, gümbürdüyor ve yine gürlüyor, takırdıyor ve şangırdıyor. Rahe parmaklarını toprağa geçirip başını yere bastırıyor. Sesler ve seslenmeler duyduğunu sanıyor ve sormak, konuşmak, haykırmak istiyor. Kulak kabartıp bir yanıt, hayatıyla ilgili bir yanıt bekliyor. Ama sadece rüzgar hızlanıyor, bulutlar daha çabuk ve daha alçaktan uçuyor. Tarlalarda gölgeler gölgeleri kovalıyor. Rahe ayağa kalkıp yola devam ediyor. Gideceği yeri bilmeden kara kara haçlarla karşılaşıncaya kadar uzun süre yürüyor. Birbiri ardına dizilmiş uzun sıralar halindeki haçlar bir bölük, bir tabur, bir alay, bir ordu gibiler. Ve Rahe birden her şeyi anlıyor. Koca koca sözlerin ve kavramların meydana getirdiği bütün bir yapı bu haçların önünde çatır çatır çöküyor. Yalnız burada savaş var daha. Paçayı kurtaranların anılarında ve beyinlerinde savaş yok artık. Boş yere geçip gitmiş olan kaybolmuş yıllar buradadır. Hayaletlerle dolu bir sis gibi mezarların üzerindeler. Yaşanılmamış olan, hiçbir zaman huzura kavuşmamış olan hayat da burada aykırıyor ve gök gürleyişini andıran bir sükunla göklere sesleniyor. Yaşamaya başlayamadan ölmüş olan bir gençliğin gücü ve istekleri de burada. Gecenin koynunda büyük bir çığlık gibi akıyor. Her yanını ürpertiler kaplıyor. Bir kuşağın bağlılığını, kahramanlık ve hayatını yutan o yiğitçe yanılmayı ve boş öç alma duygularını bütün acılığıyla fark ediyor. Boğulur gibi oluyor ve sarsılıyor. Rüzgarın ve gecenin içinde "Arkadaşlar!" diye haykırarak ilerliyor. "Arkadaşlar, ihanete uğradık bizler. Bir kere daha yürüyüşe geçmeliyiz. Bu ihanete karşı, buna karşı arkadaşlar!" Haçların önünde duruyor. Ay bulutların arasından kurtuluyor. Haçların parıldadığını, iki yana açılmış kollarıyla yerden yükseldiklerini görüyor. Adımlarının gümbürtüsü şimdiden duyuluyor. Rahe onların önünde yürüyor. Elini ileriye doğru uzatıyor. "Arkadaşlar, marş!" Ve elini cebine sokup yine çekiyor. Yorgun, yapayalnız bir patlama duyuluyor. Rüzgar hemen yakalayıp uzaklaştırıyor. Rahe dizleri üstüne sendeliyor, kollarına dayanıyor ve son bir gayretle haçlardan yana dönebiliyor. Onların yürüdüğünü, yere vura vura yürüdüklerini ve harekete geçtiklerini görüyor. Ağır ağır yürüyorlar çünkü onların dünyaları çok geniş ve yürüyüşleri uzun sürecek. Ama hep ilerleyecekler, varacaklar ve en son savaşı verecekler, yaşama savaşını verecekler. Sessizce yürüyorlar. Kapkaranlık bir ordu, yolların en uzununda kalplere giden yolda yürüyor. Yürüyüş yıllar yılı sürecek ama onlar için zaman ne demek? Yola koyuldular bir kere, yürüyorlar ve varacaklar. Rahe'nin başı önüne düşüyor, çevresi kararıyor ve yüzüstü yuvarlanıyor. Ama haçların yürüyüşünden geri kalmıyor ve yürüyor. Baba ocağını geç bulmuş gibi toprakta boylu boyunca uzanıyor. Kolları yana doğru açılmış, gözler şimdiden sönükleşmiş ve bir dizi bükülmüş. Bedeni bir daha titriyor. Sonra her şey bir uyku oluyor ve sadece rüzgar esiyor, esiyor. Bulutların ve gökyüzünün üzerinden, tarlaların ve uçsuz bucaksız düzlüklerin, mezarların, mermi çukurlarının ve haçların üzerinden esiyor rüzgar. 26. ayrımın sonu. Sayfa 278.